Ayrım 29.
Bir zamanlar kenar mahallelerdeki acıklı ve yoksul dullarla acıklı ve milyarder Amerikalıların dadandığı zamani şeyhinin kitapçı dükkanının kapalı olması, şeyh efendinin soğuktan evden çıkmak istemediği ya da öldüğü gibi sıradan bir gerçeğin değil, galipe şehrin içinde hala gizlenen bir esrarın işareti olarak gözüktü. Hala görüyorsam şehrin içinde bu işaretleri diye düşündü. Eski kitapçıların kapı önlerine bıraktıkları yığın yığın çeviri polisiye romanlar ve Kur'an şerhleri arasından yürürken yüzümdeki harflerin bana öğrettiği şeyi öğrenememişim demektir. Ama bu değildi neden. İzlendiğini aklına her getirişinde adımları kendiliğinden hızlanıyor, şehir ve bildik tanıdık işaretler ve nesnelerle kaynaşan huzurlu bir köşeden, bilinmeyen tehlikeler ve gizlerle kaynaşan korkulu bir aleme dönüşüyordu. Galip hızlı, daha hızlı yürürse ancak peşindeki gölgeyi arkada bırakabileceğini, huzursuzluk veren esrar duygusunu unutabileceğini anladı. Beyazıt Meydanı'ndan hızla Çadırcılar Caddesi'ne girdi, oradan adını sevdiği için Semaver Sokağı saptı. Ona paralel Nargileci Sokak'tan aşağı Haliç'e doğru indi ve Havancı Sokak'tan dönüp yeniden yokuş yukarı çıktı. Plastik atölyeleri, aşevleri, bakırcı dükkanları, anahtarcılar gördü. Demek ki yeni hayatıma başlarken ilk önce bu dükkanlarla karşılaşacakmışım diye düşündü bir çocuk saflığıyla. Kovalar, leğenler, boncuklar, parlak elbise pulları, polis ve asker kıyafetleri satan dükkanlar gördü. Bir hedef olarak aldığı Beyazıt Kulesi'ne doğru yürüdü bir ara, gerisin geri döndü. Kamyonlar, portakal satıcıları, at arabaları, eski buzdolapları, hamal arabaları, çöp yığınları ve üniversitenin duvarlarına yazılmış siyasal sloganlar arasından Süleymaniye Camii'ne kadar çıktı. Caminin avlusuna girdi. Servi ağaçlarının altından yürüyüp ayakkabıları çamur içinde kalınca medrese tarafından sokağa çıktı. Birbirlerine yaslanan boyasız ahşap evler arasından yürüdü. Yıkıntı halindeki evlerin birinci kat pencerelerinden dışarı çıkan soba borularının kör namlular gibi ya da paslanmış periskoplar gibi ya da korkunç top ağızları gibi sokağa uzandığı geliyordu aklına. Ama hiçbir şeyi başka bir şeyle ilişkilendirmemek için gibi kelimesini aklına bile getirmek istemiyordu. Delikanlı sokaktan çıkmak için saptığı Cüce Çeşmesi sokağının da adının aklına takıldığını, bir işaret olabileceğini düşünmeye başlayınca, parke kaplı sokakların işaretlerin tuzaklarıyla kaynaştığına karar vererek asfalta Şehzadebaşı Caddesi'ne çıktı. Simitçiler, çay içen minibüs şoförleri ve ellerinde lahmacunlar, sinema kapısında afişlere bakan üniversite öğrencileri gördü. Üç film birden. Filmlerin ikisi Bruce Lee'nin oynadığı karate filmiydi. Üçüncüsünün yırtık afişlerinde ve soluk resimlerinde Selçuklu Uçbeyi Cüneyt Arkın, Bizanslı erkekleri dövüyor, kadınlarla yatıyordu. Film oyuncularının lobi fotoğraflarındaki turuncu yüzlerine daha fazla bakarsa sanki kör olacakmış gibi korkup uzaklaştı. Şehzade caminin yanından geçerken aklına takılan şehzadenin hikayesini düşünmemeye çalıştı. Ama hala esrarlı işaretlerle kaynaşıyordu çevresi. Kenarları paslanmış trafik işaretleriyle, çarpık çurpuk duvar yazılarıyla, kirli lokantaların ve otellerin, plexiglas panolarıyla, arabesk denen şarkıcıların ve deterjan şirketlerinin afişleriyle. Büyük bir güç harcayıp işaretlere aklını takmamayı başarsa bile, Bozdoğan kemeri boyunca yürürken, küçüklüğünde gördüğü tarihi filmlerden çıkma kızıl sakallı Bizans papazlarını hayal ediyor ya da vefa bozacısının yanından geçerken, yıllar önce bir bayram akşamı içtiği likörlerle sarhoş olan Melih amcanın tuttuğu taksilerle bütün aileyi buraya bozu içmeye getirdiğini hatırlıyor ve bu hayaller de hemen geçmişinde kalmış bir esrarın işaretleri oluyordu. Atatürk Bulvarı'nı koşarak geçerken hızlı, daha da hızlı yürürse şehrin kendisine sunduğu işaretleri, resimleri ve harfleri görmek istediği gibi bir esrarın parçası olarak değil, oldukları gibi göreceğine bir kere daha karar verdi. Hızla Tezgahçılar Sokağı'na girdi, Keserciler Sokağı'na geçti ve uzun bir süre sokak adlarına bakmadan yürüdü. Ahşap evler arasına bitişik nizam yapılmış, balkon demirleri paslanmış döküntü apartmanlar, uzun burunlu 1950 model kamyonlar, çocukların oynadığı araba tekerlekleri, eğrilmiş elektrik direkleri, kazılıp bırakılmış kaldırımlar, çöp tenekelerini karıştıran kediler, pencerelerde sigara içen başörtülü ihtiyar kadınlar, seyyar yoğurtçular, lağımcılar, yorgancılar gördü. Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne doğru inerken birden sola döndü. İki kere kaldırım değiştirdi ve bir bakkalda ayran içerken takip edilme düşüncesini rüyanın okuduğu polisiye romanlardan öğrendiğini düşündü. Ama aklından şehrin içindeki anlaşılmaz esrarı çıkaramadığı gibi bu düşünceyi de kolayca çıkaramayacağını biliyordu. Çifte Kumrular Sokağı'na saptı. İlk sapakta yeniden sola döndü. okumuş adam sokağındayken koşar adım yürümeye başladı. Kırmızı trafik ışıkları yanarken minibüsler arasından koşar adım Fevzi Paşa Caddesi'ne geçti. Sonra girdiği sokağın Aslanhane Sokağı olduğunu levhadan anlayınca bir an dehşete kapıldı. 4 gün önce Galata Köprüsü çevresinde yürürken varlığını hissettiği o gizli el, kendisi için İstanbul'un içine işaretler yerleştiriyorsa, hala varlığını bildiği esrar daha çok uzakta olmalıydı. Kalabalık çarşıdan istavritler, vanoslar, kalkanlar satan balıkçı dükkanlarının önünden geçerek bütün sokakların açıldığı Fatih Camii avlusuna girdi. Geniş avluda kimsecikler yoktu. Tek başına karda bir karga gibi yürüyen kara sakallı, kara paltolu bir adamdan başka. Küçük mezarlık da boştu. Fatih türbesinin kapısı kilitliydi. Pencerelerden içeriye bakarken Galip şehrin uğultusunu dinledi. Çarşıdan gelen satıcıların gürültüsü, araba kornaları, uzak bir ilkokulun bahçesinden gelen çocuk sesleri, çekiç sesleri, motor sesleri, avludaki ağaçlara doluşmuş serçelerin, kargaların bağırışları, geçen minibüslerin, motosikletlerin gürültüsü, yakınlarda açılan ve kapanan pencerelerin, kapıların, inşaatların, evlerin, sokakların, ağaçların, parkların, denizin, vapurların, mahallelerin, bütün şehrin uğultusu. Galip'in tozlu camlar arasından sandukasını seyrederken yerinde olmak istediği adam, Fatih Mehmet, Galip'in doğumundan 500 yıl önce fethettiği bu şehrin esrarını, eline geçen hurufi risalelerinin yardımıyla sezmiş, her kapının, her bacanın, her sokağın, her köprünün, her kemerin, her çınar ağacının kendisinden başka bir şeyin işareti olduğu bir alemi ağır ağır çözmeye girişmişti. Hurufi risaleleri ve hurufiler bir kumpas sonucu yakılmasalardı eğer diye düşündü Galip. Hattat İzzet Sokağı'ndan Zeyrek'e doğru yürürken ve şehrin esrarına erişebilseydi padişah, fethettiği Bizans sokaklarında yürürken yıkık duvarlara, yüzyıllık çınar ağaçlarına, tozlu sokaklara, boş arsalara benim gibi bakarken acaba neyi anlardı? Cibali tütün depolarının eski ve korkutucu binalarına vardığında Galip, yüzündeki harfleri okuduğundan beri bildiği cevabı kendi kendine verdi. İlk defa gördüğü şehri daha önceden binlerce kere gezmiş gibi bilip tanıdığını. Ama şaşırtıcı olan şey de buydu işte. Hala yeni fethedilmiş bir şehir gibiydi İstanbul. Çamurlu sokakların, kırık dökük kaldırımların, yıkık duvarların, kurşuni ve acıklı ağaçların, köhne arabaların, onlardan daha köhne otobüslerin, birbirlerine benzeyen bütün o hüzünlü yüzlerin, bir deri bir kemik köpeklerin hiçbirini daha önceden gördüğü, bildiği duygusuna kapılamıyordu Galip. Varlığından emin olamadığı, peşindeki o kişiden kurtulamayacağını anladıktan sonra, Haliç kıyısında imalathaneler, boş sanayi tenekeleri, öğle tatilinde köfte ekmek yiyen, çamurda futbol oynayan tulumlu işçiler ve harap Bizans kemerleri arasından yürürken, şehri bildik tanıdık görüntülerle kaynaşan huzurlu bir yer olarak görme isteği o kadar içinde yükseldi ki, tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi kendini bir başkası olarak Fatih Sultan Mehmet olarak görmeye çalıştı. Uzun bir süre kendisine ne çılgınca ne de gülünç gelen bu çocuksu hayalle yürüdükten sonra Celal'in yıllarca önce Fethin yıl dönümü yüzünden kaleme aldığı köşe yazısında Konstantin'den günümüze 1650 yılda İstanbul'da hüküm süren 124 hükümdar içinde Fatih'in gece yaraları tebdili kıyafet etme gereği duymayan tek padişah olduğunu yazdığını hatırladı. Okuyucularımızın bazılarının çok iyi bildiği nedenlerden diye yazmıştı Celal. Galip'in parke yollarda titreyen Sirkeci Eyüp otobüsünde kalabalıkla birlikte sallanırken hatırladığı makalede. Unkapanı'nda bindiği Taksim otobüsünde ise Galip peşindeki kişinin kendisiyle birlikte bu kadar kısa bir sürede otobüs değiştirebilmesine şaştı. Bakışı daha da yakınında, ensesinde hissediyordu. Taksim'de bir kere daha otobüs değiştirdikten sonra yanında oturan ihtiyar ile konuşursa bir başka kişiye dönüşebileceği, belki de böylece peşindeki gölgeden kurtulabileceği aklına geldi. ''Bu kar daha yağacak mı acaba?'' dedi Galip pencereden dışarı bakarak. ''Kim bilir?'' dedi ihtiyar. ''Belki daha da'' diyecekti. Ama Galip onun sözünü kesti. ''Bu kar neyin işareti?'' dedi Galip. ''Bu kar neyin habercisi?'' ''Ulu Mevlana'nın anahtar hikayesini bilir misiniz? Dün gece rüyamda aynısını görmek nasip oldu. Her yer bembeyazdı, kar beyazı, bu karın beyazı. Birden göğsümün üzerinde soğuk, buz gibi soğuk, keskin bir ağrıyla uyandım. Kalbimin üzerinde bir kar topu var sandım, buz topu sandım. Billur bir top sandım, değilmiş. Kalbimin üzerinde şair Mevlana'nın elmas anahtarı varmış. Elimi aldım, yatağımdan kalktım. Odamın kapısını onun açayım dedim, açtı. Ama başka bir odadaydım ve içeride yatağında uyuyan, bana benzeyen ama ben olmayan biri vardı. O odanın kapısını uyuyan adamın kalbinin üzerindeki anahtarla açıp, yerine elimdekini bırakıp başka bir odaya girdim. O oda da öyle. Bana benzeyen ama benden güzel suretler, yürekleri yerinde anahtarlar. Öteki odada da, öteki odaya açılan bir iki odada da öyle. Üstelik baktım, odalarda benden başkaları da var. Benim gibi gölgeler, benim gibi uykuda gezer hayaletler, ellerinde anahtarlar. Her odada bir yatak, her yatakta benim gibi rüya gören bir adam. Anladım ki cennetteki çarşıdayım. Burada ne alış var, ne de satış, ne para var, ne de pul. Yalnızca suretler ve suratlar var. Hangisini beğenirsen o surete giriyor, o suratı yüzüne maske gibi geçiriyor, yeni hayatına başlıyorsun. Ama benim aradığım suret, biliyorum, binbir odanın en sonuncusundaki, elime geçirdiğim en son anahtar kapısını açmıyor. O zaman anlıyorum ki göğsümün üzerinde kar soğukluğuyla gördüğüm o ilk anahtarla açabilirmişim o kapıyı. Ama o anahtar artık nerededir, kimin elindedir, terk ettiğim yatak ve oda binbir odadan hangisidir bilemiyorum. Ve böylece kahredici bir pişmanlıkla, gözyaşlarıyla, öteki umutsuzlarla birlikte kapıdan kapıya, odadan odaya anahtarın birini bırakıp birini alarak, uyuyan suretlerin her birine şaşarak anlıyorum ki ben sonsuza kadar... Bak, dedi ihtiyar, bak. Galip kara gözlüklerinin arkasından ihtiyarın parmağının işaret ettiği yere bakarak sustu. Radyo evinin hemen önünde bir ölü vardı kaldırımda. Çevresinde bağırıp çağıran bir iki kişi ve aceleyle toplanan meraklılar. Trafik sıkışınca kalabalık otobüsün koltuklarında oturanlar ve tutunma demirlerine asılanlar pencerelere doğru uzanarak kanlar içindeki ölüyü korkuyla, dehşetle, sessizce seyrettiler. Trafik açılınca sessizlik uzun süre bozulmadı. Galip Konak Sineması'nın karşısında otobüsten indi. Nişantaşı'nın köşesindeki Ankara pazarından lakerda, tarama, dil, muz ve elma aldı ve hızla Şehir Kalp Apartmanı'na doğru yürüdü. Bir başkası olmak istemeyecek kadar bir başkası gibi hissediyordu kendini. Önce kapıcı dairesine indi. Kamer Hanım'la kapıcı İsmail küçük torunlarıyla birlikte mavi muşambayla örtülü yemek masasında Galip'e yüzyıllar öncesi gibi gelecek kadar uzak bir aile mutluluğu havası içinde kıymalı patates yiyorlardı. Afiyet olsun dedi Galip. Bir sessizlikten sonra ekledi. Celal'e zarfı bırakmamışsınız. Kapısını çaldık çaldık evde yoktu dedi kapıcının karısı. Yukarıda şimdi dedi Galip. Nerede zarf? Celal yukarıda mı dedi İsmail Efendi. Çıkıyorsan şu elektrik faturasını da bırakıver. Sofradan kalkmış televizyonun üzerindeki faturaları miyop gözlerine bir bir yaklaştırıyordu. Galip cebinden çıkardığı anahtarı bir anda kaloriferin üzerindeki rafın kenarına çakılı boş çiviye astı. Görmemişlerdi. Zarfla faturayı aldıktan sonra çıktı. Celal merak etmesin, kimseye söylemiyorum diye seslendi Kamer Hanım şüpheli bir neşeyle. Galip yıllardır ilk defa Şehri Kalp Apartmanı'nın eski asansörüne binmenin tadını çıkardı. Makine yağı ve ahşap cilası kokuyordu hala ve hala harekete geçerken lumbagolu bir ihtiyar gibi inliyordu. Rüya ile bakıp boy ölçüştükleri ayna yerli yerindeydi. Ama Galip harflerin dehşetine yeniden kapılmaktan korktuğu için kendi yüzüne bakmadı. Apartman dairesine girdikten sonra paltosunu ve ceketini çıkarıp asabilmişti ki telefon çaldı. Telefonu açmadan önce her şeye hazır olmak için koşa koşa helaya gitti ve aynaya 3-5 saniye istekle, cesaretle, kararlılıkla baktı. Hayır, rastlantı değildi. Harfler yerli yerindeydi. Her şey, bütün alem ve esrarı. Biliyorum diye düşündü Galip telefonu açarken. Biliyorum. Telefon edenin askeri darbenin müjdesini veren o ses olduğunu da telefonu açmadan biliyordu. Alo, bu sefer adın ne olsun dedi Galip. Takma adlar o kadar çoğaldı ki karıştırıyorum artık. Akıllıca bir başlangıç dedi ses. Galip'in ondan beklemediği bir güven vardı üzerinde. Sen koy Celal Bey adımı. Mehmet. Fatih Mehmet gibi mi? Evet, iyi, ben Mehmet. Telefon defterinde adını bulamadım. Adresini ver de geleyim. Niye vereyim sana herkesten gizli tuttuğum adresimi? Yaklaşan kanlı bir askeri darbenin kanıtlarını ünlü gazeteciye yetiştirmek isteyen iyi niyetli ve sıradan bir vatandaşım ben de ondan. Sıradan vatandaş olamayacak kadar çok şey biliyorsun hakkımda dedi Galip. 6 yıl önce Kars tren istasyonunda bir vatandaşa rastladım dedi Mehmet adlı ses. Sıradan bir vatandaşa. Alışveriş için Erzurum'a giden bir attardı. Yolculuk boyunca hep senden söz ettik. Kendi adında yayımladığın ilk yazına Mevlana'nın Mesnevisine başladığı Farsça kelimenin Bişnovin Türkçesiyle dinle kelimesiyle başlamandaki anlamı biliyordu. 1956 Temmuz'unda yazdığım bir yazıda hayatı tefrika romanları, tam bir yıl sonra ise bu sefer tefrika romanları hayata benzetmendeki gizli simetriyi ve yararcılığı da biliyordu. Çünkü o bir yılda üstad bir yazarın patrona kızıp yarıda bıraktığı güreş tefrikasını takma adla bitirdiğini de üslubundan anlamıştı. Aynı yıllarda sokakta gördüğünüz güzel kadınlara Avrupalılar gibi sevgiyle, gülümseyerek bakın, nefretle, kaşlarınızı çatarak değil diye başladığım bir yazıda, bu erkek bakışlarından mutsuz olan kadına örnek diye sevgi, hayranlık ve şefkatle anlattığın o güzel hanımın üvey annen olduğunu da biliyordu. Bundan 6 yıl sonra tozlu İstanbul'da bir apartmanda yaşayan, büyük ailelerle bir akvaryumda yaşayan talihsiz Japon balıklarını alayla karşılaştırdığın yazıda söz konusu balıkların sağır ve dilsiz amcanın balıkları, ailenin de kendi ailen olduğunu da. Hayatında değil İstanbul'a gitmek, Erzurum'un batısına ayak basmamış bu adam, senin adını vermediğin bütün akrabalarını, Nişantaşı'ndaki oturduğun evleri, sokakları, köşedeki karakolu, karşısındaki Alaaddin'in dükkanını, Teşvikiye Camii'nin havuzlu avlusunu, son bahçeleri, Sütiş Muhallebicisi'nin kaldırımlardaki kestane ve ıhlamur ağaçlarını, Kars Kalesi eteklerindeki içinde tıpkı Alaaddin'in dükkanı gibi kokudan, ayakkabı bağını, sütünden iğne ipliğe her türlü ıvır zıvırı sattığı kendi küçük dükkanının içini bilir gibi biliyordu. Bir milli radyo ağımızın bile daha kurulamadığı yıllarda, İstanbul Radyosu'ndaki İpana Diş Macunu 11 soru bilgi yarışmasıyla alay ettiğin bir yazıdan, yalnız 3 hafta sonra seni susturmak için yarışmada 1200 liralık soruda seni sorduklarını da biliyordu. Senden beklediği gibi bu küçük rüşveti kabul etmeyip ilk yazında okuyucularına Amerikan diş macunlarını kullanmamalarını, evde kendi temiz elleriyle yapacakları naneli sabunla dişlerini ovmalarını öğütlediğini de. O yazıda verdiğin uydurma formülle iyi niyetli atlarımızın sonraları bir bir dökülecek dişlerini yıllarca parmaklarıyla ovduğunu tabii sen bilmezsin. Biz ise tren yolculuğumuzun geri kalan kısmında atlar ile konu köşe yazarımız Celal Salik başlıklı bir bilgi yarışması bile düzenledik. En büyük korkusu Erzurum istasyonunu kaçırmak olan bu adamı yenerken zorlandım. Ağzındaki eksik dişleri yaptıracak parası olmayan, senin yazılarından başka hayatta tek eğlencesi bahçesindeki kafeslerde beslediği çeşit çeşit kuşları sevmek ve kuş hikayeleri anlatmak olan erkenden çökmüş, evet sıradan bir vatandaştı. Anladın mı Celal Bey? Sıradan vatandaş da, sakın gene küçümsemeye kalkma onları, sıradan vatandaş da biliyor seni. Ama ben sıradan vatandaştan da daha iyi biliyorum. Bu yüzden akşama kadar konuşacağız. İkinci diş macunu yazımdan 4 ay sonra bir yazımda diye başladı Galip. Konuya bir kere daha değindim. Nasıl? Akşam uykudan önce güzel küçük kızların ve oğlanların evdeki babalara, dayılara, halalara, teyzelere, amcalara, üvey ağabeylere bir bir Allah rahatlık versin öpücüğü verirken güzel ağızlarından çıkan naneli diş macunu kokusundan söz etmiştin. En hafif deyişle güzel bir yazı değildi. Japon balıklarından söz ettiğim başka örnekler. 6 yıl önce ölümü ve sessizliği istediğim bir yazında, ondan bir ay sonra bu sefer düzeni ve uyumu aradığını söylediğim bir yazında balıkları hatırladın. Akvaryumla evlerimizdeki televizyonları sık sık karşılaştırdın. Aile içinde evlene evlene vakinlerin başına gelen felaketler hakkında Ansiklopedi Britannica'dan yürütülmüş bilgiler verdin. Kim çevirdi senin için? Kız kardeşin mi? Yeğenin mi? Karakol. Laciverti, dayağı, karanlığı, nüfus kağıdını, vatandaş olma şaşkınlığını, paslı su borularını, kara ayakkabıları, yıldızsız geceleri, asık suratları, metafizik bir hareketsizlik duygusunu, talihsizliği, Türk olduğunu, damların aktığını ve tabii ölümü hatırlatıyordu sana. Bütün bunları atlar da biliyor muydu? Fazlasını. Atların sana sordukları... Hayatında hiç tramvay görmemiş ve büyük bir ihtimalle görmeyecek olan bu adam bana ilk olarak İstanbul'daki atlı tramvaylarla atsızlar arasındaki koku farkını sordu. Ona at ve ter kokusu dışında asıl değişikliğin başka yerde bulunduğunu söyledim. Motor, yağ ve elektrik kokusu. Bana elektriğin İstanbul'da kokup kokmadığını sordu. Bunu yazmamıştım ama o yazından bu sonucu çıkarmıştım. Bana matbaadan çıkmış gazete kokusunun tarifini sordu. 1958 kışındaki yazına göre cevap, kinin, mahzen, kükürt ve şarap kokusunun karışımı. Yani baş döndürücü bir şey. Kars'a 3 günde gelen gazete yolda bu kokuyu kaybediyormuş. Atların en zor sorusu ise leylak kokusuydu. Bu çiçeğe herhangi bir dikkat gösterdiğini hatırlayamıyordum. Bağlanmış anıları hatırlayan bir ihtiyar gibi gözleri gülümseyerek anlatan atlara göre 25 yılda 3 kere söz etmişsin bu çiçeğin kokusundan. Bir kere tek başına yaşayan ve tahta çıkmayı beklerken çevresini dehşete boğan tuhaf şehzadenin hikayesini anlatırken sevgilisinin leylak koktuğunu yazmışsın. 2 kere de, bunda bir tekrar var, büyük bir ihtimalle yakın akrabalarının birinin kız çocuğundan ilhamla sonbaharın o güneşli ve hüzünlü ilk günlerinden birinde yaz tatilinden sonra ütülü temiz bir önlükle ve saçlarında pırıl pırıl bir kurdelayla ilkokuluna yeniden başlayan küçük bir kızın bir yıl saçlarının öteki yıl ise başının leylak koktuğunu yazmışsın. Bu gerçek hayatın tekrarı mıydı, yoksa kendi kendinden çalan bir yazarın tekrarı mı? Galip bir süre sessiz kaldı. Hatırlamıyorum dedi. Sonra bir rüyadan uyanır gibi, şehzade yazısını da düşündüğümü biliyorum ama yazdığımı hatırlamıyorum. Attar hatırlıyordu. Koku duygusundan başka mekan duygusu da iyiydi. Senin yazılarından yola çıkarak İstanbul'u bir korkular mahşeri olarak hayal etmekten başka, şehrin, gezindiğin, sevdiğin herkesten gizlice sevdiğin, esrarlı bulduğun bütün semtlerini de biliyordu. Ama tıpkı bazı kokuları hayal edemediği gibi, bu semtlerin birbirlerine ne kadar yakın ya da uzak olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Senin yüzünden benim de çok iyi bildiğim bu köşelere zaman zaman seni bulmak için bakmışımdır. Ama telefon numarandan Nişantaşı, Şişli civarında gizlendiğin anlaşıldığı için bu sefer zahmet etmedim. Bunu merak edeceğin için söylüyorum. Attar'a sana mektup yazmasını söyledim. Yazılarını ona okuyan yeğeninin okuması varmış ama yazması yokmuş. Attar'ın tabii ne okuması ne yazması varmış. Harfleri tanımanın hafızayı gerilettiğini sen de yazmıştın bir kere. Yazılarını yalnızca dinleyerek tanıyan bu adamı buharlı çufçuf trenimiz Erzurum'a yaklaşırken nasıl yenebildiğimi sana söyleyeyim mi? Söyleme. Yazılarındaki soyut kavramları tek tek hatırlamasına rağmen anlamlarını sanki gözünün önüne getiremiyordu hiç. Söz gelimi, intihal ya da edebi hırsızlık kavramı hakkında hiçbir fikri yoktu. Yeğeni gazeteden de ona senin yazılarından başka hiçbir şey okumuyor, o da merak etmiyordu hiç. Dünyadaki bütün yazıların aynı kişi tarafından ya da aynı anda yazıldığını düşünüyor sanırdın. Ona neden senin dönüp dönüp şair Mevlana'dan söz ettiğini sordum, sustu. Attar'a gizli yazıların esrarı başlıklı 1961 tarihli yazının ne kadarının senin, ne kadarının Poe'nun olduğunu sordum, susmadı. Hepsinin senin olduğunu söyledi. Ona Neşati ile Butfoylu ve İbn Zerhani polemiğimizin, Attar kavga diyordu, püf noktası olan hikayenin aslı ve aslının hikayesi kilemini sordum. Her şeyin aslının harf olduğunu söyledi inançla. Hiçbir şey anlamamıştı. Onu yendim. O polemikte dedi Galip. O polemikte. Neşati'ye karşı ileri sürdüğüm düşüncelerim her şeyin aslının harf olduğuna dayanıyordu. Ama İbn Zerhani'nin değil, Fazlallah'ın düşüncesiydi bu.